Ayrım 46, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 545. 46. Kısım. Göl kıyısındaki evden çıktıktan sonra bindikleri takside yol boyunca konuşmadılar. Folkman arabanın penceresinden Berlin'in ışıklarını seyretti ama ağzını açmadı. Araba Kurfürstendamm'daki otelin önünde durduğunda kız Folkman'a baktı. Yüzünden hala Folkman'ın yarım saat önce tarihçi kadına sorduğu sorunun şaşkınlığı okunuyordu. Daha odalarına girer girmez Folkman içkileri hazırladı. Yarı dolu viski bardağını uzattığında Erika'nın kendisine baktığını gördü. Kız bardağını aldı, pencereye yaklaştı, sonra solgun bir yüzle Folkman'a döndü. Hannah Ritter'a söylediklerinde ciddiydin değil mi Joe? Yani kadının hamile olabileceği, Adolf Hitler'in çocuğunu taşıdığı.
Evet.
Ama Joe, bu çok saçma. Bardağını masaya bırakan Folkman'ın sesindeki gerginlik belliydi. Erika, böyle bir şey bulmacaya çok uygun. Carl Schmeltz'in kimliği konusunda bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeye uyuyor. Hannah Richter'in söylediğini sen de duydun. Kadın hamile olabilirdi dedi. Bu da öldürülmesi ya da intihar etmesi için yeterli bir neden. Hannah Richter'in bu akşam bize anlattıklarının tamamı Carl Schmeltz'in çevresindeki esrar perdesini açıklıyor. Bunu sen de göremiyor musun? Erika Krantz gözlerini Folkman'dan ayırmadan, kadının hamile olabileceğini ben de kabul ediyorum dedi. Ama gerçekten bir doğum yaptığı... Joe, böyle bir şey mümkün mü? Hannah Richter'in de dediği gibi böyle bir şey tarih kitaplarının gözünden asla kaçmazdı. Eğer Hitler'in bir çocuğu olduysa bunca yıl gizli kalmış olması düşünülemez. Folkman kızın sesindeki inançsızlığı duydu. Erika bardağına dokunmamıştı bile. Folkman hızla içkisini bitirdi. Bardağını masanın üzerine bıraktı. Çılgınca göründüğünü kabul ediyorum Erika. Biliyorum ama öte taraftan bakınca pek de o kadar saçma değil. Bir düşün, Erhard Schmeltz ve ablası 1931 yılının sonlarına doğru Geli Raubal'ın ölümünden 2 ay sonra bir esrar perdesi ardında Güney Amerika'ya göç ediyorlar. Yanlarında kendi oğulları olmadığını bildiğimiz bir çocuk var. Wilhelm Busch'un Schmeltz hakkında söylediklerini hatırlıyor musun? Hiç çocuğu olmadı, hiç evlenmedi. Yanındaki kadına gelince Erhard Schmeltz'den de yaşlıydı çünkü ablasıydı. İkisinin de o kadar küçük bir çocukları olması mümkün değil. Yani çocuk onların değil. Kız Folkman'a baktı. Ama çocuk onlardan birinin oğlu olabilirdi Joe. Düş kurmak önemli değil. İkisinden biri çocuğun gerçek annesi ya da babası olabilirdi. Eğer çocuk onlardan birinin oğluysa Almanya'dan neden böyle gizlice ayrıldılar? Neden birden ortadan kayboldular? Schmeltz ve ablası ortadan kaybolduğunda Busch'un yayıldığını söylediği dedikoduları anlatmadım mı sana? Söylentilerden birisi de Schmeltz'in gizli bir görevle yurt dışına gönderildiğiydi. Koşullar o çocuğun onların oğlu olmadığını gösteriyor. Peki o halde kimin oğlu? Kıza bakarak söylediği son cümle Folkman'ın sesindeki heyecanı arttırmıştı. Erhard Schmeltz Hitler'in sadık ve sağlam dostuydu. Parti üyeliğinin Himmler tarafından önerilmiş olması da partinin tepesindekilerle iyi ilişkiler içinde olduğunu gösterir. Birinci Dünya Savaşı'nda yan yana çarpıştığı insanlar da onlar. Onu arkadaş olarak kabul eden, bağlılığını bilen kişiler. Şimdi bir de Hannah Richter'in söylediklerini düşün. Hitler'in Geli Raubal'la ilişkisi. Hitler'in arkadaşları ve yakınlarınca da biliniyordu dedi. Folkman pencereye yürüdü, geri dönüp Erika'ya baktı. Hannah Richter'e göre dayısının evinde ölü bulunmasından 2 ay önce Geli Raubal özel bir kliniğe yatmıştı. Klinikten çıktığında rahat değildi, canını sıkan bir şey vardı. Canını sıkan şeyin çok önemli olması gerekir. Çünkü 2 ay sonra intihar etti. Onu Hitler'in mi öldürdüğü yoksa gerçekten de intihar mı ettiği şu aşamada önemli değil. Ama asıl önemli olan kadını bu kadar rahatsız edenin ne oldu? Hitler'e aşıktı, onunla evlenmek istiyordu. O zaman neden intihar etti? Hannah Richter, Hitler'in kadından kaçmaya başladığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı yarışına hazırlandığını, Nazi partisinin oylarını en azından arttırmanın yaşamsal önemi olduğunu, O dönemde herhalde en çok bu kadar genç bir kadının neden olacağı bir skandaldan çekinirdi. Ama Joe, kadının çocuğunu doğurmuş olması işte bu imkansız.
Neden imkansız? Kızın hamile kalmış olabileceğini sen de kabul ettin. Ya beklediği çocuğun babası? Hitler idiyse?
Hannah Richter'e göre yakın bir ilişkileri olmuş. İki sevgili dedi. Ya kadının Garmisch-Partenkirchen'de hastaneye yatmasının nedeni dayısından hamile kalmasıysa?
Hitler bunu biliyor ya da öğreniyor. Böyle bir skandalın bütün siyasal yaşamını yıkacağını fark ediyor.
Bunu düşün. Eğer kadın hamile kaldıysa bu haberler çevreye yayıldığında bu Hitler'in sonu demek olurdu. Hem siyasal hayat hem de özel hayat bakımından. Tam Hannah Richter'in dediği gibi skandal nedeniyle batarken Nazi partisini de peşinde sürükleyecekti.
O nedenle yanındakiler bir plan yaptılar. Çocuğu bir yere, Almanya'dan çok uzaklara göndermeye karar verdiler. Hitler'in de güvenebileceği biriyle.
Schmelzler gibi bir çift ideal olurdu. Erhard Schmelz güvenilir, sadık bir Nazi ve Hitler'in dostuydu. Gidecekleri yerde Paraguay'ın en uzak, en ıssız bölgesi olacağından sırlarının ortaya çıkma tehlikesi yoktu.
Erika'nın renginin solduğunu görüp gözlerini kıza dikti. Bu senaryo üç noktayı aydınlatıyor Erika. Üç çok önemli noktayı. Birincisi Paraguay'a geldiğinde Schmelz'in yanına getirdiği parayı. İkincisi Hitler iktidara gelmeye hazırlanırken birden ortadan kaybolmasını. Üçüncüsü Reichsbank'ın 1945 yılına kadar gönderdiği havaleleri. Bu kadar yüksek meblağların gönderilebilmesi için çok üst düzeyde birinin onayı gerekirdi. Üstelik böyle bir para hareketinin gizli kalması, kayıtlara geçmemesi için de çok üst düzey birinin yardımına gerek olurdu.
Wilhelm Busch'un söylediklerine inanmak gerekirse Erhard Schmelz varlıklı biri değildi. Nazi partisiyle yolları ayrılan birinin Reichsbank üzerinden para alması da düşünülemez. Üstelik böyle bir kişi gıyaben de olsa parti üyeliğini koruyamaz. Bu konuda şantaj da düşünülemez. Çünkü böyle olsaydı Schmelz çocuğu yanında götürmezdi.
Volkman gözlerini Erika'dan ayırmıyordu.
Tabii Schmelz'in başkası adına bankacılık yapmış olması hala mümkün ama ben inanmıyorum. Aldığı para Reichsbank üzerinden geliyordu. Aklı başında hiçbir Nazi böyle açık bir yoldan çalışmış olamaz. Onlar adı fazla duyulmamış İsviçre bankalarını tercih ederlerdi. Reichsbank'ı kullanmak sadece Hitler ya da çok üst düzey bir Nazi yöneticisinin ayrıcalığı olabilirdi. Bütün bunlar elimizde tek bir seçenek olduğunu kanıtlıyor. Para Schmelz'e kendisini, ablasını ve çocuğu Geli Raubal ile Hitler'in oğlunu geçindirmesi için gönderiliyordu. Kızın fotoğrafını Çako'daki evde bulmuş olmamız bile Erhard Schmelz ile Geli Raubal arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Hannah Richter'in kadın ile Hitler arasındaki ilişki konusunda söylediklerini duydun. Onunla bir aşk yaşamışsa neden ondan hamile kalmış olmasın?
Erika'nın başını salladığını gördü.
Söylediklerin doğru olsa bile Hitler'in gelinin hamileliğini bitirmeyi düşünmemiş olmasına inanamıyorum.
Belki de kadın çok geç olana kadar bir şey söylemedi. Belki de çocuğu doğurmak istedi. Hamile olduğunu söylemedi, mümkün değil mi? Kızın intihar ettiğini düşünsek bile bu bir konuda son derece umutsuz olduğunu göstermiyor mu? Çok duygusal bir sorunu vardı. Doğumdan sonra da depresyon geçirmiş olabilir. Hitler'in evlenmeyi reddetmesi, çocuğu kabul etmemesi, çocuğu uzaklara göndererek bütün skandalı örtbas etmek istemesi de bardağı taşıran son damla olmuştur.
Ama konuyu bilen başkaları olmalı. Bunu bilip de susmayacak insanlar. Böyle bir konunun bunca yıl gizli tutulabileceğine inanmıyorum. Bu mümkün değil.
Geli Raubal tıp öğrencisiydi Erika. Tıp dünyasındaki tanıdıklarından, sırrını saklamaya söz veren arkadaşlarından yardım almış olabilir. Doğumunda yardımcı olan doktorlardan. Mümkün değil mi?
Hannah Richter'in Dachau'ya gönderilen gazeteci hakkında söylediklerini duydun. Ya yazdıkları gerçekse, ya öldürülmesinin gerçek nedeni buysa?
Erika'nın kendisine baktığını, tereddüt ettiğini, sonra başını salladığını gördü.
Joe, anlattıklarında çok fazla eğer var.
İnan bana, içimden bir ses söylediklerini kabul etmemi istiyor. Çünkü anlattıklarının mantıklı bir yanı var. Ama başka bir ses de çıldırmış olduğunu aykırıyor.
Folkman'ın gözleri kıza dikilmişti. Öyleyse bir de şöyle düşün. Naziler Viyana'daki mezarlıkta kızın gömülü olduğu yeri neden yıktı? Geli Raubal'in mezarını ortadan kaldırmayı neden istediler? Sadece bir tek nedenleri olabilir. Birinin saklamak istediği bir sır. Geli Raubal'in sırrı. Yapılacak ilk otopside kızın doğum yaptığı ortaya çıkacaktı. Mezarı yok etmek, kanıtları yok etmek demekti.
Erika'nın gözlerindeki ifadeyi gördü. Kızın yüzü solgun, gözleri dalgındı. Sanki Folkman'ı ikna etmekten vazgeçmiş gibiydi. Kendi soluklarını duydu. Söylediklerinin baş döndürücü olduğunu düşündü. Erika'nın başını kaldırıp baktığını gördü.
Öyleyse cevap ver Joe. Sırrı sonsuza dek korumak isteyenler, onlar her kimse, neden kızın cesedinden kurtulma yoluna gitmediler? Neden kanıtları çok daha kolay yoldan yok etmeyi düşünmediler?
Belki de düşündüler.
Anlamıyorum. Kızın cesedini kaçırıp çevredeki mezarları da yıkarak kızın mezarının boşalıp boşaltılmadığının anlaşılmasını imkansız kıldılar. Geriye sadece kime ait olduğu bilinmeyen bir kemik yığını kalmıştır. Böylece sonradan yapılacak bir araştırmanın kemiklerin sahiplerini belirleyebilme imkanını ortadan kaldırdılar.
Kıza bakarken aldığında ter damlaları birikmeye başlamıştı.
Bütün söylediklerimi düşün. Bugünkü olaylarla nasıl bağlantılı olduklarını düşün. Bugün olan her şeyi açıklıyor. Rudy'nin ölümünü, öteki ölümleri, jungle'ın dibindeki bir evi insan neden böylesine boşaltır? Chaco'daki evdeki izleri neden siler? Gizlilik konusuna neden tutku derecesinde bağlanır? Chaco'daki insanlar gerçekte neyi saklamak istiyorlardı Erika? Herhalde basit bir kaçakçılık operasyonunu değil, Rudy'nin öldürülmesiyle diğerlerinin ölümü arasındaki bağı da değil. Çok daha derin, çok daha önemli bir şeyi. Sadece bugünü değil, aynı zamanda geçmişi de. Chaco'daki evdeyken bir şey hissetmiştin, hatırladın mı? Hepimiz hissettik.
Joe, kız konuşmak için ağzını açtı ama devam edemedi.
Kızın yüzündeki gerginliği, dudaklarının sarkışını, mavi gözlerindeki üzüntüyü gördü. Yüzündeki ifade her şeyi açıklıyordu. Folkman'ı yanıldığı konusunda ikna etmeye çabalamış, başaramamıştı. Folkman söylediklerinin gerçek dışı olduğunu biliyordu. Ama anlattıklarında tuhaf bir gerçeklik olduğunu hissetti. Kıza baktı, konuşmaya başlarken sesi heyecandan titredi.
Carl Schmelz'in kim olduğunu açıklamak için söylenebilecek bir tek şey var Erika. Carl Schmelz, Adolf Hitler'in oğlu.
Kızın yüzünden kan çekilmişti. Kız orada öylece otururken, Folkman Erika'nın gözlerinde korkunç bir üzüntü, sanki karar vermekle zorlanıyor gibi bir şaşkınlık gördü. Sözü edilen korkunç ihtimal sessiz odada yanlarında oturan bir varlıkmış gibi uzunca bir süre konuşmadılar. Sonra Erika'nın sesini duydu. Uzaktan gelen, kısık bir ses.
''Şimdi ne yapacaksın Joe?''
Kızın sesinde en ufak bir heyecan yoktu. Folkman ona baktı. ''Ferguson ve Peters'ı anlatıp söylediklerime inanmalarını bekleyeceğim.''
''İnanacaklar mı?''
''Kanıtları görünce evet, inanacaklardır.'' Kız donuk sesiyle sordu.
''Sonra?''
''Carl Schmelz'i bulacağım. Çünkü bütün bu olanların nedeni o Erika. Bütün olanların, bütün olacakların.''
Kıza baktı, gözlerini kaçırmadı, sakin sakin konuştu. İlk kez kendi sesinde bir korku belirtisi duydu.
Rudy'nin kaydettiği banttaki sesler, teypteki sesler ve Bush'un Hitler'in sığınağında verildiğini söylediği sözler. Aynı şeyden bahsediyorlar Erika. Banttaki sesler aynı Brandenburg'dan bahsediyor. Almanya'da 60 yıl önce Naziler iktidara geldiğinde olanlar.
Folkman durakladı, kızın yüzüne baktı.
Sanırım tekrarlanacak.
Stockholm, 23 Aralık 06:15. Stockholm'un Arlanda Havaalanı'nda SAS kontuvarındaki kız yaklaşan kara yağız gence baktı. Esmer tenine uygun soluk gri Armani takımının üzerine pahalı bir deve tüyü palto giymişti. Yakışıklı, belki 30'larında, yapılı ama gözleri çok kederli biri. Kız gülümsedi. Günaydın efendim. Adam sessizce başını salladı, birinci sınıf biletlerini uzattı. Kız önündeki bilgisayarın tuşlarına basmaya başladı. Stockholm'den Amsterdam'a, Amsterdam'dan sonra Berlin bağlantısı olduğunu gördü. Adamın deri bavuluna etiket takarken başını kaldırıp gülümsedi. Adam da ona gülümsedi. Utangaç bir tebessümdü. Kontuvarın arkasında kalan uzun bacaklarını görmemiş olması yazık. Belki de adamdan bir randevu koparırdı. Bilgisayardaki işlemleri tamamlayarak adama biletlerini, biniş kartını uzattı. Uzatırken biletin üzerindeki ismi yeniden okudu. Adamın biletleri almak için uzattığı ellere baktı. Güçlü ama pembe yara izleriyle dolu eller. Ellerdeki yaralar kızın içini ürpertti. Adamdan iğrenmek için yeterli. ''Hemen uçağa binebilirsiniz Bay Kemal.''
''Teşekkürler.''
Tebessüm etmekle zorlandı. ''İş için mi yoksa eğlence amacıyla mı seyahat ediyorsunuz Bay Kemal?''
''İş.''
''Size iyi yolculuklar diliyorum.''
Adam gülümsemeden döndü. Çıkış kapısına doğru yürüdü.
46. Ayrımın sonu. Sayfa 552.